Ayrım 2. Bir Hristiyan Masalı. Mine G. Kırıkkanat. Sayfa 22. Bizim Batı uygarlığımız, Doğu Roma İmparatorluğu'na olan borcunu asla tanımadı. Oysa Hristiyanlığın bu büyük Doğu Kalesi olmasa, Avrupa'nın 7. yüzyılda Pers Krallığı ya da 8. yüzyılda Bağdat Halifesinin ordularına karşı durabilme şansı mı vardı? Doğu Kalesi olmasa, bugün hangi dili konuşur, hangi tanrıya tapardık? Doğu İmparatorluğu'nun kültür borcumuz da büyük. Barbar istilalarından ve Roma'nın çöküşünden sonra Batı Avrupa'daki bilgi ışıkları, manastırlarda zaman zaman parlayan kıvılcımlar dışında tamamen söndü. Ama Boğaziçi kıyılarında parlamaya devam ettiler ve klasik mirasımızı koruyup gözettiler. Antik çağa ilişkin ne biliyorsak çoğunu Konstantinopolis'in bilgin, yazman ve çoğaltıcılarına borçluyuz. Eğer onlar olmasaydı, özellikle Yunan ve Roma edebiyatı ile Roma hukuku ebediyen kaybolup unutulacaktı. A Short History of Byzantium, 1988, John Julius Norwich. İlk Hristiyan hükümdar, ilk Konstantin. Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayılan sınırlarıyla dünyanın gelmiş geçmiş en geniş emperyal devletini hükmeden 1. Konstantin, Birleşik Roma'nın sonuncu büyük imparatoruydu. 272 yılında doğdu, 337'de öldü ve tüm hasımlarını tek tek yenip oturduğu Roma tahtında tam 31 yıl hüküm sürdü. Tarihin sadece en büyük değil, en uzun ömürlü devleti Roma egemenliği, önce krallık, ardından cumhuriyet olarak yapılandı, sonunda da imparatorluğa dönüştü. Ancak devletin hem cumhuriyetçi geleneği hem de genişliği Roma'nın çoğu zaman birden çok Sezar, Almanca Kaiser, Rusça Çar, Macarca Çasar, Osmanlıca Kaysar ya da Kayser ve Tibetçe Gesar sözcükleri Yunanca Caesar yazılan Sezar'ın türevleridir. Bugün Türkiye'deki Kayseri ili, Kaysar sözcüğünden gelen adını M.Ö. 20 ile 16 yılları arasındaki Ermenistan fethi sırasında kenti 300 yıl süreyle Roma'ya bağlı bir eyalet haline getiren İmparator Tiberius zamanında almıştır. Tarafından yönetilmesini gerektirdi. Bu Sezarlardan birine Augustus Caesarius yani Yüce Sezar ünvanı verilir ve ötekilerin üstündeki otorite sayılırdı. 1. Konstantin komutasındaki ordu tarafından 306 yılında ölen babası yerine Augustus Caesarius ilan edildiğinde Roma İmparatorluğu dört ortaklı bir koalisyon hükümeti tarafından yönetiliyordu. Her Sezar'ın bir bölgesi ve ordusu vardı. Aralarında iktidar mücadelesi başladı, koalisyon çöktü. 312 yılında Galya, Bretanya ve İspanya ordularının başında Alp dağlarını aşıp imparatorluk başkenti Roma'ya yürüyen 1. Konstantin, başlıca hasmı Maxentius'u öldürüp ordusunu ezdi. Rakiplerini bir bir yenerek imparatorluğu tek elde topladıktan sonra tarihin Büyük Konstantin diye anacağı Roma Fatihi, Milvio Köprüsü Savaşı'ndan öteye Hristiyan olduğunu ilan etti ve devletin Hristiyanlara uyguladığı yıldırma politikasına son verdi. O çağlarda dünya demek olan Roma İmparatorluğu ile birlikte tarihin akışını değiştirecek bu gelişme iki farklı anlatımla efsaneleşti. Bir anlatıma göre Konstantin ile hasmı Maxentius'un orduları ilk kez Roma'ya 10 kilometre mesafedeki Saxa Rubra, Latince Kızıl Kayalar alanında karşı karşıya geldi. İşte bu çatışma sırasında gökyüzünde Konstantin ve ordusunu şaşkınlığa düşüren bir işaret belirdi. Güneşin tepesinde dev bir haç göründü. Muharebeden haçın üzerinde "In hoc signo vinces" bu işaretle yeneceksin yazıyordu. Öteki anlatıma göre ise Konstantin muharebeden önceki gece bir rüya gördü. Rüyasında bütün askerleri üzerinde çengelli çarpı işareti olan kalkanlarla savaşa giriyordu. İmparator, ertesi sabah uyanır uyanmaz ilk iş, askerlerine kalkanlarının üstüne çengelli çarpı işareti koymalarını emretti. Söz konusu çengelli çarpı, X diye yazılan KH ile P diye yazılan RHO harflerinin üst üste gelmesi, yani İsa'nın Yunancası, Kristos'un ilk iki harfiydi. Zaten sadeleştirilmiş haç sembolü de hem İsa'nın gerildiği haç hem de adının ilk harfi Yunanca X'in dik açılı halidir. Efsanedeki doğruluk payı ne olursa olsun, sonuç o ki yepyeni bir kutsallıkla kuşanan Büyük Konstantin ve ordusu 28 Ekim 312'de Saxa Rubra'dan sürdüğü Maxentius'un ordusunu Milvio Köprüsü'nde sıkıştırıp ezmişti. Mutlak gerçek, 1. Konstantin'in ileri görüşüydü. İmparator Roma nüfusunun henüz onda birinin iman ettiği Hristiyanlık dininin özellikle kentlerde şaşırtıcı bir hıza yayıldığını saptamıştı. Kendisinden önceki Sezarların baskı ve taciz politikasının tam tersine imparatorluğu bu yeni dinin çatısı altında birleştirebileceğini düşündü. 313 yılında Milano Fermanı diye anılan hoşgörü sözleşmesiyle Hristiyanların sevgisini ve desteğini kazandı. Hristiyanlığı kabul ettikten sonraki ilk kutsal yatırımlarını İtalik Yarımadası'ndaki Roma'ya yaptı. Tek Tanrı'ya hidayetinin başında çoğul tanrılara tapan Roma'yı bir Hristiyan yerleşkesine dönüştürmeye kararlıydı. Ölümünden 500 yıl sonraki sahte vasiyetinde sıralanacak olan San Paolo, San Sebastiano, Santi Aposti, Dei Cristo, Aziz Havariler ve en görkemlisi de Papalığın birinci simgesi, Hazreti İsa'nın en yakın havarisi, Papaların atası kabul edilen Aziz Petrus'un Vatikan tepesine gömüldüğü efsanesini yayacak olan San Pietro Bazilikalarını inşa ettirdi. 31 yıllık hükümdarlığı sırasında gerçekleştirdiği muazzam işler ve kurduğu kentlerle tarihe kurucu olarak geçen Büyük Konstantin, Pagan Roma'yı Hristiyanlığın Kudüs'ten sonraki kutsal merkezi yapmak istedi, evet. Ama eski başkenti asla sevmedi, benimsemedi. Roma'ya ancak zorunlu olduğunda gidiyordu. Aklı fikri doğudaydı. Gönlü doğuyu çekiyor, gözü doğuya kayıyordu. Dünyanın merkezi Yeni Roma, İstanbul'un kuruluşu. Batı Roma Sezarı Konstantin, Boğaziçi'ni ilk kez gördüğünde Marmara bölgesine karada ve denizde iktidar rakibi Doğu Roma Sezarı Licinius'la savaşmaya gelmişti. Haliç kıyılarında zaten Roma toprakları içinde kalan küçük yerleşim birimi Bizantium'u fark etti. Bugün Topkapı Sarayı ve çevresinden ibaret Bizantium'un bir avuçluk nüfusu zenginliğiyle göz kamaştırıyor ve İmparator Konstantin'in 330 yılında Ayasofya'nın temelini atacağı yerde yükselen görkemli Apollon Tapınağı Haliç'te İsa'dan 600 yıl önce başlayan bir uygarlığa tanıklık ediyordu. Büyük Konstantin ordularıyla Trakya'ya yürüdü. Hasmı Licinius'u önce Edirne'de yendi, ardından Marmara'ya ilerleyip düşmanını Üsküdar, Krisopolis kıyılarında ve denizde bir daha dövdü. Boğaz'ın doğal savunma kolaylığını gördü. Hazır gelmişken Haliç kıyılarını kendi altın çağının kentsel dönüşüm projesi kapsamında değerlendirmeye karar verdi. Bizantium'u yıkacak, yerine tüm hasımlarını yenerek birleştirmeyi başardı, Roma İmparatorluğu'nun yeni başkentini kuracaktı. Kente yaptırdığı tüm Hristiyan tapınaklarına rağmen, Cumhuriyetçi ve Pagan geleneklerini sürdüren eski Roma'nın yeni kurduğu tek dinli imparatorluğun merkezi olamayacağını, kadim başkenti ikinci ziyaretinde karar vermişti. Eski Roma'daki akademiler, kitaplıklar artık bir İskenderiye'nin, Hatay'ın ya da Bergama'nın görkemiyle yarışamıyordu. Malaria salgını yüzünden gerek Roma gerekse tüm İtalik Yarımadası nüfusu azalıyordu. Konstantin gibi öngörülü bir yönetici, Pars Orientalis diye anılan Doğu'nun Batı ile karşılaştırılamayacak üstünlükteki ekonomik zenginliklerini görmezden gelemezdi. İmparatorluğun ekseni ister istemez doğuya kayıyordu ve İtalya'nın artçı bir üst konumuna düşmesi kaçınılmazdı. Norvik, Bizans tarihi 1988. 324 yılında Boğaz kıyılarındaki küçük ve zengin Bizantiyon yerleşkesini Nova Roma'ya dönüştürecek yıkım yapım çalışmaları başladığında Büyük Konstantin, Küçük Asya'ya doğru genişleyen mülkünü, zaten eski Roma'dan değil Hristiyanlık öğretisindeki ilk anlaşmazlığı çözmek için 325 yılında bizzat hakemlik yaptığı 1. Ekümenik Konsil'in toplandığı İznik'ten Nikaya yönetiyordu. Hemen hepsi Doğu kiliselerinden gelen 300'den fazla din aleminin toplandığı İznik Konsili'nin ana tartışma konusu, Mesih İsa'nın gerçek Tanrı olup olmadığıydı. İskenderiye Kilisesi ruhbanı arasında başlayan hizip, Mesih İsa'nın dünyanın kuruluşundan önce Tanrı tarafından yaratıldığını iddia eden Arius ile Mesih İsa'nın ezelden beri var olan Tanrı Baba özünden olduğunu savunan Athanaios taraftarlarının çatışmasıydı. Büyük Konstantin'in ustalıkla şahsi fikrini kabul ettirdiği konsilde kilise önderlerinin çoğu Mesih İsa'nın gerçek Tanrı olduğu fikrinde birleştiler. Arius'un savı inkarcılıktan mahkum edildi, yazılı kayıtların yakılmasına karar verildi ve hizipçi din aliminin İskenderiye Kilisesi'ne dönüşü yasaklandı. Bu ilk konsilde onaylanan inanç bildirisi, M.Ö. 325 yılından öteye tüm Hristiyan mezheplerinin kabul ettiği ortak metinlerdendir. Ancak Balkanlara sürülen Arius'un sürgünden sonra İznik'e dönmesi ve yarattığı hizipte ortalığı karıştırmaya devam etmesi önlenemedi. Ama Yeni Roma, İtalik Yarımadası'ndaki kadim başkentin imar planına göre kurulacak, hatta eski Roma'nın daha görkemli ve modern bir kopyası olacaktı. Konstantin'in kurdurduğu kentin merkezi, Milion diye adlandırılan ölçüt anıttı. Anıtın kare biçimde inşa edilen dört sefer tahtının üstüne yükselen kubbesi, Hristiyanlığın ilk kutsal kalıtını barındırıyordu. İsa'nın gerildiği iddia edilen haçın sözde aslını. Esas haç diye ifade edilen ahşap haçı, Büyük Konstantin'in annesi İmparatorcu Helena 327 yılında hacı olmaya gittiği Kudüs'ten getirmişti. Ne kerametse Helena'nın kutsal topraklarda eliyle koymuş gibi bulduğu tahta haç İsa gerildikten 300 yıl sonraya sağlam kalabilmişti. Roma İmparatorluk topraklarının tüm mesafeleri artık Milion anıtından itibaren ölçülmeye başlandı. Başka bir deyişle yeni başkentin merkezi dünyanın merkezi sayıldı. Emperyal mimarinin kilometre taşı Milion'un doğusuna düşen eski Afrodit Tapınağı'nın yerine yeni başkentin ilk büyük kilisesi Aya Irini inşa edildi. Bu ilk kilisenin uyandırdığı hayranlık çok geçmeden gölgede kalacak ve harika mimarisi 330'da yapımı başlayıp 360'da sona eren ve eski Apollon Tapınağı'nın yerinde yükselen eşsiz görkemde Ayasofya tarafından geçilecekti. Aya Irini ile Ayasofya'nın 400 metre birisinde Yeni Roma'nın zaman için muazzam sayılan hipodromu uzanıyordu. Devasa arenanın omurgasını, spina, aynı zamanda eksenini tayin eden bir teras oluşturuyordu. 324 yılında yapımı biten bu teras, Büyük Konstantin'in Yunanistan'ın Delphoi şehrindeki Apollon tapınağından getirdiği savaş ganimeti yılanlı sütunla süslendi. Persleri yenen 31 Yunan şehri bu sütunu savaşta edindikleri tunçtan ganimetleri eriterek yaptırmıştı. Eşsiz kalitede bir sanat eseri olan dikit, gövdesi birbirlerine dolanmış 3 yılandan oluşuyor ve yılanların kafaları altın bir kadının 3 ayağını oluşturuyordu. Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'daki 17 tılsımlı burma dikitten biri olan yılanlı sütun, 17. yüzyıla kadar sağlamken bir yeniçeri kılıcıyla yılan başlarını uçurduktan sonra tılsımını yitirdi. Yılan, çıyan, akrep gibi sürüngenler şehre yayıldılar. Tarihçi John Julius Norwich ise burma dikitin yılan başlarının 1700 yılında sarhoş bir leh diplomat tarafından kırıldığını öne sürüyor. Kayıp yılan başlarından biri sonradan bulunmuş olup halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yılanlı sütun, Antik Yunanistan'ın Perslere karşı verdiği sonuncu savaşın 31 Yunan sitesini birleşerek M.Ö. 479 yılında Plataea'da kazandıkları zaferin anıtıydı. Sütunun bir de tılsımı vardı. Burma dikiti oluşturan yılan motifleri şehri zararlı sürüngenlerden koruyacaktı. Yılanlı sütunun dikildiği terasın doğusunu inşa edilen burgu merdivenlerden merasim avluları, kışlalar, hamamlar, kabul salonları, çalışma büroları ve konutlardan oluşan Mega Palation, Bukoleon diye anılan büyük saraya ulaşılıyordu. Günümüzde Sultanahmet Arastası ve Büyük Saray Mozaikleri Müzesi bu sarayın kalıntıları üzerine kurulmuştur. Emperyal başkent kilometre taşı, Milion anıtının batı kenarından başlayan geniş caddeye Mese adı verildi. Büyük Konstantin, Mese, bugünkü Divan Yolu Caddesi boyunca uzanacak ve Konstantin Forumu diye anılacak muhteşem meydanın oval mimari planını bizzat çizdi. Meydanın ortasına inşa edilen mermer kaidenin üzerine imparatorun eski Roma'daki Apollon tapınağından söküp getirdiği dikili taş, bugünkü çemberli taş yerleştirildi. Antik Roma'daki tapınaktayken tepesinde doğan güneşi selamlayan bronz bir Apollon heykeli olan sütun 330 yılında Yeni Roma'ya dikildiğinde üzerindeki Apollon yerine aynı pozda doğuya bakarak güneşi selamlayan Büyük Konstantin'in bronz heykeli konuldu. Aslında yeni heykelin yarısı Apollon, yarısı Büyük Konstantin'di. Çünkü eski heykelin tamamı sökülmemiş, kellesi ve iki kolu alınan güneş tanrısının muhteşem gövdesi üzerine imparatorun kafası ile kolları monte edilmişti. Sonraki imparatorlar Julianus ve Theodosius da bir önceki heykel başını söktürüp kendilerininkini koydular. Alexios 1. Komnenos döneminde sütuna mermer bir Korintos başlığıyla altın yaldızlı bir haç dikildi. Bu haç Osmanlı fethinden 1453 sonra indirildi. Arap tarihçi Kazvini'nin 13. yüzyılda da çemberlerle sağlamlaştırılmış olduğunu yazdığı dikili taş, 1672 yılındaki bir yangında da çok hasara uğradı. Sultan II. Mustafa zamanında kaidesi duvarlarla, dikiti de çemberlerle berkitildi. Çemberli taş olarak anılan bu tarihsel kalıt, Cumhuriyet'ten sonra çevresini kuşatan yapılar kaldırılarak yeniden ortaya çıkarılmıştır. Kaynak Büyüklarız. Bizans başlıklı kapsamlı eserin yazarı John Julius Norwich, yeni Roma'nın mimarisine ilişkin verdiği bilgilerde çemberli taş ile dikili taşın tarihçelerini karıştırmıştır. Büyük Konstantin'in M.Ö. 330'da eski Roma'dan getirtip Mese, divan yoluna diktirdiği Apollon Konstantin sütununu İmparator 1. Theodosius'un M.Ö. 390 yılında Hierapolis'ten getirtip Hipodroma, Sultanahmet Meydanı koydurduğu antik Mısır eserini dikili taş olarak tanıtmıştır. Heykelin yeni uyarlamasında atletik Apollon vücudu üzerinden gururla doğuya bakan Büyük Konstantin'in başını güneş ışınlarını simgeleyen bronz bir çember çevriliyor, sağ ile emperyal asayı tutarken sol eli esas saçın bir parçasını kavruyordu. O çağlarda dünya demek olan Roma'nın ilk Hristiyan imparatoru, çok tanrılı ve tek tanrılı sembolleri her zamanki gibi kaynaştırıyor ama bu kez tüm semboller yepyeni bir üstün varlığı kendisini simgeliyordu. Çemberli taşın kutsal gizemi. Konstantin Forumu'nun ortasına yerleştirilen dikil taşın, çemberli taş, özelliği salt üstünde yükselen Büyük Konstantin heykeli değildi. Kaidesi belki de anıttan daha büyük bir önem taşıyordu. Heykelsiz haliyle 57 metre yüksekliğindeki dikili taş, temelden yukarı doğru küçülen 3 kaide üzerine oturtulmuştu. Bu kaidelerden en dipte ve en büyük olanı, kutsal kabul edilen porfir taşından 11x11 metre çapında ve 2,5 metre yüksekliğinde yekpare bir kütleydi. Büyük Konstantin, işte bu ana kaidenin içine bir hücre oydurdu. Konstantin'in yaşamı boyunca sarsılmaz bir güvenle sevip saydığı tek insan, Augustus, yüce ünvanı verdiği annesi İmparatoriçe Helena, Kudüs haccından getirdiği kutsal kalıtları bu hücreye kendi eliyle yerleştirdi. Sonra yekpare porfir kütlesinde hücreye doğru açılan dar tünel özenle dolduruldu ve tıpkı piramitlerde olduğu gibi girişi asla bulunamayacak biçimde büyük olasılıkla kütleden daha önce kesildiği yere tıpatıp oturan bir porfir parçasıyla kapatılıp gizlendi. Taşın içindeki hücreye saklanan ve Hristiyan öğretisine maddi dayanak oluşturup kutsal emanet efsanelerini besleyen kalıtların neler olduğuna ilişkin rivayet muhtelif. Kimi kaynaklar gizli hücreye İsa'nın mezarından getirilen toprak, çarmıha gerildiği esas haç parçaları, halkı doyurabilmek için çoğalttığı ekmek kırıntıları, bu ekmeklerin dağıtıldığı sepet kalıntıları, Mecdelli Meryem'in İsa'nın çarmıha çivili ayaklarına sürdüğü merhem kabının yanı sıra Nuh'un gemisini yaparken kullandığı baltanın konulduğunu iddia ediyor. Kimi kaynaklara göre ise kalıtların arasında İsa'nın kaymak taşından kutsal kaseti, haça çakıldığı çiviler, Lut peygamberin asası ve Süleyman peygamberin som altından 7 kollu şamdanı bile var. Çemberli taşın dip kaidesindeki gizli hücreye ilişkin tarihçe hem gerçeklik hem de sahtelik içermesi bakımından semavi dinlerin esasını oluşturan kutsal efsanelerin nasıl yaratıldığına, nasıl üretildiğini de en görkemli PR örneklerinden biri sayılır. Şöyle ki, bu tarihçe de İmparatoriçe Helena'nın 327 yılında Kudüs'e hacca gittiği, kutsal mekanları zamanın Kudüs metropoliti Makarios'un eşliğinde dolaştığı doğrudur. Bu mekanları gezerken haç kalıntıları bulduğu da doğrudur. Ama kalıntının 300 yılı aşkın süredir çürümeden ve kimseciklere görünmeyip Helena'yı bekleyen esas haç parçası olması elbette ki gerçek dışıdır. Zaten Konstantin'in annesi de bu gerçek dışılığın farkındadır ki İsa'nın çarmıha gerildiği tepede bulduğu, üstelik bir değil, İsa ile birlikte çarmıha gerilen iki hırsızınki de dahil 3 haç kalıntısı arasından esas haca ait olanı mucize testiyle ayırt etmiştir. Efsaneye göre Helena, haç parçalarını ölmekte olan bir kadının üstüne koymuş, kadını diriltip sağlığına kavuşturan parçanın esas haçtan olduğu böylece anlaşılmıştır. Kudüs'te İsa'nın 327 yıl önce gerildiği haçı eliyle koymuş gibi bulan yüce Helena'yı artık kim tutar? Hızını alamayıp İsa'nın "Bu kanımdır" diye şarap sunduğu kutsal kase, çoğalttığı ekmek kırıntıları, sepet parçaları ve bunun gibi de bulmuş olabilir. Ama çemberli taşın kaidesini eliyle koyduğu kalıtlar arasında özgünlüğü tartışılmaz yegane kutsal emanet kuşkusuz Kudüs toprağıdır. Mucizeler tarih yazan büyük liderlerin ortak reçetesidir. Ne zaman zora düşecek olsalar hop bir mucize olur, kurtulurlar. Gerçek şu ki Büyük Konstantin'in annesi İmparatorcu Helena, o çağlar için oldukça ileri sayılan 72 yaşında göze aldığı Kudüs yolculuğuna tam da oğlunu kurtaracak mucizeler yaratma kararlı ile çıkmıştı. Çünkü Roma'nın ilk Hristiyan imparatoru bir yıl önce İsa'nın öğretisinde bağışlanamaz en büyük günahı işlemiş ve tahtının birincil varisi oğlu Sezar Kristus'u öldürtmüştü. Taze Hristiyan tebaa, iman ettiği Tanrı'ya ters düşen imparatorun samimiyetini sorguluyor, semavi kutsallığını tartışıyordu. Büyük Konstantin'in nikahsız yaşadığı ilk eşi Minervina'dan olan büyük oğlu ve gerek ordunun gerekse halkın favorisi Veliaht Sezar Crispus'u 326 yılında niçin öldürttüğüne ilişkin iki varsayım var. 5. yüzyılda tarihçi Zosimus ve 12. yüzyıl tarihçisi Zonaras, parlak komutan Sezar Crispus'un üvey annesi Faustina'nın komplosuna kurban gittiğini öne sürüyor. Bu komploya göre imparatorun ikinci bir nikahlı eşi Fausta, taht yolunu kendi soyundan varislere açmak için Büyük Konstantin'i veliaht ilan ettiği büyük oğlu Sezar Crispus'un cinsel tacizine maruz kaldığını inandırıyor, imparator öfkeden çılgına dönüp öz oğlunu öldürtüyor. Ancak ilk torunu Crispus'u çok seven babaannesi, İmparatoriçe Helena, bir hafiye gibi çalışarak hiç haz etmediği gelini Faustina'nın yalan söylediğini, genç Sezar Crispus'a iftira ettiğini ortaya çıkarıyor. Acı bir pişmanlığa gark olan Büyük Konstantin, kendisini yalan dolanla kandırıp büyük günaha sokan nikahlı eşini en acılı ölüm biçimiyle cezalandırıyor. Fausta hamama girdiğinde içinde yıkandığı havuzun suyu yavaş yavaş kaynatılıyor. Kraliçe kendini dışarı atmak için yaptığı her hamlede havuzu kuşatan uşaklar tarafından suya itiliyor. Sonunda diri diri haşlanarak ölüyor. İmparatorun adına altın sikke bastıracak kadar değer ve Sezar ünvanı verdiği oğlu Crispus'u öldürtmesine ilişkin ikinci varsayım, 6. yüzyılda Frank tarihçi Gregory de Tours'a ait. Buna göre Sezar Crispus ve üvey annesi Fausta, Büyük Konstantin'in iman ve devlet dini ilan ettiği Hristiyanlığa geçmeyi reddedip pagan inançlarını sürdürüyorlar. Sezar Crispus babasına karşı komplo kuruyor. Pagan inanç yakınlığından ötürü üvey anne Fausta'nın da komploda parmağı olması ihtimali var. Büyük Konstantin darbe hazırlığını öğreniyor, hem oğlunu hem de karısını öldürtüyor. Tarih bazen lanetli kaderlerin tekrarından ibarettir. Büyük Konstantin'den 1120 yıl sonra adı İstanbul olarak değişen aynı payitahttan, dini İslam'a, adı Osmanlı'ya dönüşen aynı memalikti hükmeden Kanuni Sultan Süleyman da nikahsız zevcesi Güldünya Hatun'dan olan ilk oğlu, halkın ve ordunun en sevdiği veliahtı Şehzade Mustafa'yı öldürtmüştür. Bu evlat katli de kah nikahlı eş üvey anne Hürrem Sultan'ın entrikası, kah Şehzade Mustafa'nın babasına kurduğu komployla gerekçelendirilmiştir. Ancak lanetli benzerlik bu kadarla sınırlı değildir. Büyük Konstantin'in de Kanuni Sultan Süleyman'ın da üçer oğlu sağ kalmış, taht kavgasında onlar da birbirini öldürmüş ve her iki imparatordan sonra her iki mülk içinde duraklama devri başlamıştır. Tarihin bu garip cilvesi Destina adlı romanımın konusudur. Literatür 2008. Sezar Crispus ve Fausta'nın asıl katil gerekçeleri ne olursa olsun, özellikle veliahtın hem de babası eliyle öldürülmesi Roma tebaasını sarsmıştı. Hele İmparatorcu Helena, torunu maktul, oğlu katil bir ana olarak tarifsiz acılar içerisindeydi. Sezar Crispus'un katlinden bir yıl kadar sonra çıktığı hac yolculuğundan, oğul katili Büyük Konstantin'in büyük günahının hem Tanrı hem de teba nezdinde bağışlatacak mucizelerle dönmeliydi, nitekim öyle de oldu. Uyduruk esasaç ve diğer kutsal emanet buluntuları ilk Hristiyan imparatorun Tanrı katında da ayrıcalıklı olduğunun kanıtı ve bağışlanmaz günahının bile bağışlandığının işareti sayıldı. Büyük Konstantin, Kudüs'ten gelen esasaçın bir parçasını eski Roma'ya, annesinin yeni Roma'ya taşınmadan önce ikamet ettiği saraydan bozma kutsal haç kilisesine gönderdi. Haçın bir başka parçası daha önce tarif ettiğim gibi yeni Roma'daki Konstantin kolonunun çemberli taş. Üstünde yükselen Apollon vücutu Büyük Konstantin heykelinin eline tutuşturuldu. Bir diğer parçası İmparatorcu Helena tarafından çemberli taşın dibindeki hücreye konulan kutsal emanetlerin arasında yer aldı. Böylece dosta düşmana Hristiyan Roma İmparatorluğu'nun Hristiyan başkentinin Nova Roma, İstanbul ve kutsal emanetlerin mahfazası Konstantin kolonunun çemberli taş da Hristiyanlık aleminin mihenk taşı olacağı ilan ediliyordu. 324 yılından beri süren Yeni Roma'nın imarı, on binlerce işçi ve zanaatkarın gece gündüz ara vermediği hummalı bir çalışmayla sürüyordu. Roma egemenliğindeki tüm Avrupa ve Asya kentleri emperyal emirle talan ediliyor, en değerli hazineleri, sanat eserleri, heykelleri, anıtları yeni başkente taşınıyordu. Dünyanın merkezi olacağı anlaşılan kent hakkında daha yapımı sürerken efsaneler üretilmeye başlanmıştı. Örneğin surlarının nereden nereye kadar uzanacağını bizzat imparatorun kılıcıyla çizdiği anlatılıyordu. Surların uzunluğuna şaşıran mimar ve ustalara, "Önümde giden bana dur diyene kadar ilerleyeceğim," demişti. İmparatorun önünde kim gidebilir? İmparatorun önüne kimse geçemeyeceğine göre tanrısı dur diyene kadar uzamıştı Konstantin'in kılıcıyla çizdiği surlar. Büyük Konstantin, parlak hükümranlığının zirvesinde tahta çıkışının 25. yıl dönümü kutlamak üzereydi. Tepeden tırnağa kendi zevkine göre kurduğu yeni başkentin açılış merasimini işte bugün jübile kutlamalarına denk getirdi. 11 Mayıs 330 sabahı imparatorun inançlarında özgür bıraktığı pagan halk tapınaklarda Hristiyan ahali kiliselerde toplandılar. Büyük Konstantin Aya İrini'de yapılan ayine katıldı. Gerek Aya İrini ve diğer kiliselerde gerekse pagan tapınaklarında imparator ile başkentin bereket ve bekası için dualar edildi. Büyük Konstantin eseri olan kenti Bakire Meryem'e ithaf etti. Aya İrini'deki görkemli ayin Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti İstanbul'un tarihe doğuşu sayıldı. Kentin resmi adı, yapımı henüz biten Adalet Sarayı'nın üstüne gururla kazınmıştı. Nova Roma. Ama Nea Roma diye de anılıyordu. Yeni Roma'nın Latince ve Yunanca karşılıkları. Zaten Roma'nın gerek pagan, gerek Hristiyan tarihini incelerken asla unutulmamalıdır ki, tarihin gelmiş geçmiş bu en büyük imparatorluğu, antik Yunan uygarlığının varisi ve batıdan doğuya Akdeniz'e kıyısı olan tüm mülkü eski Yunan mülküdür. Dolayısıyla Roma'nın resmi dili Latince olmasına karşın fetih topraklarında daima Yunanca vardı ve yer adlarından dinsel tanımlara her iki dil daima iç içeydi. İsa'dan sonraki ilk 50 yılda öğretisi müjde ya da yol müminleri İsevi ve İsa'nın doğum yerine Atven, Nasrani diye anılan ikinci tek tanrılı dinin adı Yunanca konuşan Antakya'da konuldu. Antakyalı müminlerce İsa'nın Yunanca karşılığı Hristos'tan türetilen Hristiyan kavramı Yeni Ahit'in 70 ile 80 yılları arasında yazılan 5. bölümü Resullerin işlerinde yer aldıktan öteye evrenselleşti. İkinci ayrımın sonu sayfa 38.